Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Bir Genç Sahabiler programında tekrar beraberiz. Yine bir genç sahabiyi konuşacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemaate ayrı bir önem verdiği hep bizim malumu. Genç sahabilerden birisi günlerdir mescide gelemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun neden gelemediğini merak ediyor. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir imam olarak cemaatini takip eder, gelmeyenleri arayıp sorardı. O zaman cemaate, özellikle de sabah ve yatsı namazlarına gelmeyen kimseler ancak münafıklar ve çok hasta olanlar arasından çıkardı. Bunun dışında sahabiler genellikle namazlarını mescitte kılarlardı. Efendimiz namaza gelmeyen genci arkadaşlarına sorunca diyorlar ki ya Resulallah, o arkadaşımız sıtmaya yakalandı. Peygamber Efendimiz de o halde kalkın ona hasta ziyareti yapalım buyuruyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber arkadaşları da onu ziyarete gidiyorlar. Hazreti Resulullah'ı hiç ummadığı bir anda karşısında gören genç çok duygulanıyor ve gözyaşlarını, sevinç gözyaşlarını tutamıyor. Efendimiz alemlere rahmet, Efendimiz onu teskin ediyor ve ona ahirette belki de inşallah azapla karşılaşmayacağını müjdeleyen şu sözleri söylüyor. Ağlama buyuruyor Efendimiz. Çünkü Cebrail bana şöyle dedi. Ümmetinin cehennemden payı sıtmadır. Malumunuz tabi eskiden sıtma hastalığının belki de bir kısmı ölümcül olabiliyordu. Ve Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra dua etmiştir o hastalığın gitmesi için diye hatırlıyorum kıymetli kardeşlerim. Cemaatle namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önem verdiği bir husus. Ve gençlerimizin de günümüzde en çok ihmal ettiğimiz hususlardan bir tanesi kıymetli kardeşlerim. Cemaatle namaz kılma şuurunu, bilincini yeniden elde etmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar bütün gayretlerimizi sarf ederek, nefsimize pay çıkarmadan cemaatle namaz kılmaya ayrı bir önem göstermemiz lazım. Camilerimizde saflara baktığımız zaman yaş grubu olarak gençleri %10, %5 oranında görebiliyoruz. Daha çok 40'ını geçmiş insanlar camilerde yer alıyor. Halbuki gençler daha çok yer almalı ki bir diriliş gerçekleşsin kıymetli kardeşlerim. Efendimiz ne buyuruyor? Kim sabah akşam camiye gider gelirse, yani sürekli namazlarını camide kılarsa, her gidip gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Demek ki Cenab-ı Hak camiye gitmemizden ayrı bir memnun oluyor ve ayrı bir ikramda bulunuyor cemaate gelenlere. Yine çok önemli bir hadis-i şerif aktaracağım. Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Sizden biri abdest alır ve bunu güzelce yapar da namaz için çıkarsa, sağ ayağını her kaldırdığında Allah Teala onun için bir hasene, yani bir sevap yazar. Sol ayağını her koyduğunda da bir kötülüğünü, günahını siler. Camiye ister yakın olsun ister uzak, camiye gelir, cemaatle namaz kılarsa günahları affedilir. Şayet camiye geldiğinde namazın bir kısmını kılmışlarsa onlara uyar. Ve sonra da kaçırdığı rekatları tamamlarsa yine aynı hüküm geçerlidir. Ne güzel müjdeleri var değil mi? Şayet camiye geldiğinde cemaat namazı kılıp bitirmiş olur. Bu kimse de namazını kendi başına kılarsa yine aynı hüküm geçerlidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine mescitte beklemek de ayrı bir efendim kişiye sevap kazandırıyor. Bir mümin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescide girdiğinde namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Evet kıymetli kardeşlerim, camide cemaatle namaz kılmak, camiye gitmek, bir misafir hadisesinden anlatacak olursak Allah'a misafir olmak diyebiliriz bir manada. Mesela biz çok önem verdiğimiz, çok sevdiğimiz, kendisine hayran olduğumuz bir insana misafir olsak, bizi misafir alsa, bu bizim için bir şeref midir? Çok büyük bir şereftir. Ya Peygamber Efendimiz misafir alsa, çok daha büyük bir şereftir. İşte daha da büyüğü Allah'ın misafir olmak. Onun için tabii orada bir misafir olmanın da bir mükafatı var. Cenab-ı Hak cennette ikramlar hazırlıyor. Kuluna gelirken bile günahlarını affediyor, sevaplar yazıyor. Yani ona büyük bir ikramda bulunuyor Cenab-ı Hak. Yani tabii ki ev sahibi misafirini ikramsız bırakmaz. Cenab-ı Hak da belki kuluna yüz binlerce ikramda bulunuyor. Bu ikramlar cemaatle namaz kılmanın ayrı bir bereketi olduğunu gösteriyor bize. Ve Cenab-ı Hak o kulundan daha çok razı oluyor. Cemaate kim gelmez kıymetli kardeşlerim? Dediğimiz gibi hasta olan efendim kişi gelmez. İslami ölçülere göre söylüyoruz tabii ki. Efendim bazı işte kendisinin elinde olmayan engeller olanlar mazur görülebilir. Ama bunun dışında kişinin cemaatle namaz kılmasına bir engel olmamalı. Mutlaka namazını cemaatle kılmaya özen göstermeli. Eğer kılamıyorsa bunu nefsinin bir zaafı olarak bilmeli ve bu hastalıktır, manevi bir hastalıktır ve bunun bir tedavisine bakmalıyız. Kendimizi bu manada ayetleri, ilgili ayetleri, hadis-i şerifleri okuyarak, efendim bununla ilgili sohbetleri dinleyerek kendi kendimizi efendim tedavi etmenin yollarına bakmalıyız kıymetli kardeşlerim. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama sahabiye bile izin vermemiştir ki artık görenlerin durumu ne olacak onu ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh, yanlış hatırlamıyorsam, malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Efendimiz'e soruyor, ya Resulallah, ben zorlanıyorum cemaate gelmekte, efendim yollarda haşereler oluyor, acaba evde kılsam olur mu? Efendimiz bir müddet sükut ediyorlar, daha sonra buyuruyor ki, Abdullah, ezanı işitiyor musun? Evet ya Resulallah, o halde mescide gel buyuruyor. Efendimiz onun bu mazeretini kıymetli kardeşlerim kabul etmiyor. Eğer kör bir sahabinin yolda sıkıntılar çekerek namaza gelmesi durumunda izin istemesine Efendimiz müsaade etmiyorsa, bizim gibi gözü gören, ayağı eli tutan insanların herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşsak izin vermeyecek diye düşünmemiz gerekiyor. Ve kendimizi, ey nefsim, sen Allah Resulü'nün emirlerine, tavsiyelerine, teşviklerine uy diye uyarmamız gerektiğini düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Evet, bir başka gençlere geçelim. Bu gençler iki hanım genç sahabi. Onlar, malumunuz oruç emri geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara oruç tutmalarını emrediyor. Ve buyuruyor ki, ben izin vermeden hiç kimse iftar etmesin buyuruyor. Tabii o gün herkes oruçlu geçiriyor. Tabi akşam yaklaşınca birer ikişer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyorlar. İftar etmek için izin istiyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. İzin istemeye başlıyorlar. Resulullah da onlara izin veriyor. Bu arada biri geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarımdan, yakınlarımdan iki genç kız da bugün oruç tuttular. Ancak size gelip izin istemeye utanıyorlar, yani oruçlarını iftarını aşmak için diye söylüyor. İzin verin de iftar etsinler diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yüzünü çevirip cevap vermiyor. O da, sahabi de sözünü 4 kez tekrar ediyor. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyuruyor. Onlar oruç tutmadılar. Bütün gün halkın etlerini yiyen bir kimse nasıl oruçlu olabilir ki? Git onlara söyle. Eğer gerçekten oruç tutup tutmadıklarını öğrenmek istiyorlarsa kussunlar buyuruyor. Adam olanları genç kızlara anlatıyor. Onlar da kusuyorlar. Ağızlarından pıhtılaşmış kan parçaları geliyor. Ve adam gelip durumu Efendimiz'e anlatıyor. O da şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki genç kız Allah'ın kendilerine helal kılmış olduğu şeyleri yemeyerek oruç tuttular. Fakat Allah'ın haram kılmış olduğu bir şey ile de iftar ettiler buyuruyor. Yani onlar bir araya gelerek onun bunun gıybetini yapıp etini yediler buyuruyor. Tabii malumunuz kardeşlerim, yani gıybet konusu çok önemli bir husus. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir hadise. İki mümin bir araya geldiği zaman onun bunun dedikodusunun yerine Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden, salihlerin hikayelerinden güzel konularla uğraşmak varken başka konularla efendim ahiretini mahvetmeye çalışmamalı. Özellikle gençlerimize, bizlere söylüyorum, daha da dikkatli olmamız lazım. Gıybetten olabildiğince uzak durmak lazım. Gıybet biliyorsunuz dilde çok zehirli, dili zehirleyen bir şey, manen zehirleyen bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gıybet soruluyor. Efendimiz gıybete şöyle cevap veriyor. Gıybet, Müslüman kardeşinin hoşlanmadığı şeylerle arkasından çekiştirmendir buyuruyorlar. Bunun üzerine şöyle, ya Resulallah, arkasından söylediğimiz o fena şey ya kardeşimizde varsa, Efendimiz buyuruyor ki, söylediğin şey onda varsa gıybet etmiş olursun. Eğer yoksa ona iftira ve bühtanda bulunmuş olursun. Ki bu daha da büyük bir şey, tehlikeli bir şey kıymetli kardeşlerim. Demek ki bir Müslüman kardeşimizin duyduğunda hoşlanmayacağı ve kendisinin bir aybını arkasından konuşmamız gıybet oluyor. Yani var onda, o ayıp var ama onun arkasından konuşmamız gıybet oluyor. Tabii bu hususlarda çok dikkatli olmak lazım. Bazıları diyor işte gıybet olmasın ama dediğinde aslında gıybet yapmaya başlıyor. Yani zaruretler hariç birisinin aybı söylenmez. İşte evlenecektir efendim veya insanlar ondan zarar görecektir gibi hususlar var biliyorsunuz. Ve o da ancak zorunlu durumlarda ve ilgili kişilere söylenmesi gerekiyor. Bunun haricinde bir izin verilmiyor kıymetli kardeşlerim. Bu gıybet hususundan da hakikaten şöyle bir kendimizi kontrol edeceğiz. Biz arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde neler konuşuyoruz? İşte öğrenciler genelde hocalarını konuşurlar efendim. Bir işte çalışanlar patronlarını konuşurlar. Yani kendinden bir üsttekileri veya arkadaşlarını, diğer arkadaşlarını konuşurlar. O böyle yaptı, bu böyle yaptı ile uğraşırlar. Halbuki insanlar üzerinden uğraşmak yerine efendim konular üzerinden konuşmak, efendim belirli konuları, Müslümanların dertlerini müzakere etmek, birbirlerine güzel şeyler anlatmak daha güzel değil mi? Fakat işte maalesef alışkanlık ve bunun kötü sonuçlarını düşünmeyince Allah korusun insanı, dili cehenneme doğru sürüklüyor kıymetli kardeşlerim. Bunlardan da uzak durmak lazım. Kıymetli kardeşlerim, Cüleybib adında Mekkeli bir gençten bahsedeceğim. Belki bu genci duymuşsunuzdur. Meşhur bir hadisedir bu. Bu genç efendim kadınlara karşı aşırı zaafı yüzünden dillere düşmüş bir gençti. Tabii onun bu durumu diğer sahabeleri üzüyor. Fakat bunu bir türlü Cüleybib'e anlatamıyorlardı. Yani yapma evladım, etme genç falan diyorlar ama o bundan vazgeçmiyordu. Bir gün bu Kureyşli delikanlı Resulullah Efendimizin huzuruna geldi. Tabii orada sahabiler oturuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ediyor ve söz aldı. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, zina konusunda bana izin ver. Tabii bir anda bu etrafta bir soğuk bir etki yaptı. Yani bir genç Allah Resulü'nün huzurunda çok kötü, haram olan bir şeyi konusunda izin istiyor Allah Resulü'nden. Tabii gençlik hayatı çok önemli. İnsanın taşkınlıklarının daha çok olacağı bir dönem. Nefsinin azgın olduğu bir dönem. Ve bu dönemde genç kendisini korumasını öğrenmeli, bilmeli. Efendim, yapacağı kötü davranışların, haramların kendisine neye mal olacağını iyi eğitimini almalı, eğitimler verilmeli bu anlamda diye düşünüyorum. Yani bir genç kalkıp bu soruyu Allah Resulüne soruyorsa, demek ki düştüğü bir zaaf ve buna rağmen yine Allah Resulüne olan bir itimadı da söz konusu. Yani büyükler de gençlerin böyle çıkışlarını tabii Allah Resulünün uygulamasına uygun bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Yani aniden işte diyelim birisi gelse, bir genç bunu bir büyüğüne söylese veya babasına söylese nasıl tepki koymalı? Bunu Allah Resulü'nden öğreneceğiz. Tabii bu uygunsuz istek üzerine orada bulunanlar hemen sus sus diye onu engellemeye çalıştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onunla konuşmak istedi. "Bırakın o genci yanıma gelsin," buyurdu ve onu yanına çağırdı. Huzuruna çağırdı, yakınlaştırdı. Karşı karşıya oturdu. Efendimizin tam karşısına oturdu Cüleybib. Ve oturunca Efendimiz ona sormaya başladı. Çünkü istediği şey hakikaten bunu isteyebiliyorsa demek ki bunun bilincinde değil, ne istediğinin farkında değil. Ona aynı tutmak istedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle buyurdu: "Söyle bakalım, bir başkasının annenle zina etmesine gönlün razı olur mu?" Tabii Cüleybib bu ilginç soru karşısında bir şaşkınlık geçirmeye başladı. Çünkü olay kendisine dönmüş durumda. Ve bu şaşkınlığını üzerine atmaya çalışarak dedi ki: "Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Tabii ki istemem." Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu cevabı bekliyordu zaten. Buyurdu ki: "Sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da annelerinin zina etmelerini istemezler." Bakın Efendimiz nasıl bir metot kullanıyor. Yani senin zina edeceğin bir kişi, bir hanım, bir başkasının annesi olabilir. Ve devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Peki sen kendi kızınla zina edilmesini ister misin? Varsayalım ki henüz daha evlenmedi Cüleybib ama kızı var diyelim ve ister misin? Senin kızın var." Tabii hemen cevap verdi Cüleybib: "Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hayır, istemem." Bu kez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Senin istemediğin gibi başkaları da kızlarının zina etmelerini istemez." Burada kastı kim tabii? Salih müminleri kastediyor. Adam tabii böyle bir şey yoksa hassasiyeti, belki de siz böyle bir şey söyleseniz ne karışıyorsun diyen insanlar çıkıyor, Allah korusun. Ama bir mümin asla böyle bir şey istemez. Bunu da görüyoruz buradan. Bir empati yaptırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sorusunu değiştirdi Efendimiz. Çünkü senin zina edeceğin bir kişi bu istekte bulunuyorsun ama bir başkasının kızıdır sonuçta. "Söyle bakalım, bir başkasının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" Yani tabii Cüleybib'in kız kardeşi vardır yoktur o ayrı mesele. Ama farz edelim ki var ve kız kardeşinle birisi zina etmek istiyor. Bunu haber aldın, razı olur musun? İman ehli asla buna rıza göstermez. Cüleybib de, bu genç de öyle cevap verdi: "Yoluna feda olayım. Hayır ya Resulallah, asla istemem." Efendimiz de "Hiç kimse kız kardeşiyle zina edilmesini istemez," buyurdu. Bu kez ona Efendimiz "Sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemezler. Peki öyleyse halanla zina edilmesini ister misin?" deyince Cüleybib "Hayır ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İnsanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez," buyurdu. Ve sorusuna devam etti: "Peki sen birinin teyzenle zina etmesini ister misin?" Cüleybib "Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bunu da kesinlikle istemem. Teyzesiyle zina edilmesine kimse razı olmaz," cevabını verdi. Bunun üzerine Sultanlar Sultanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Diğer insanlar da senin gibi teyzeleriyle zina edilmesini istemez." Sonra mübarek elini onun omuzuna koyarak "Ya Rabbi, bu kulunun günahlarını bağışla. Kalbini her türlü kötülükten arındır. Onu zinadan koru," diye dua etti. Bu duanın bereketi olsa gerek ki Cüleybib o günden sonra hiç böyle işlerle uğraşmadı. Kimse onu böyle bir işle uğraştığını da görmedi. Cüleybib'in kadınlara meylettiğini görmedi. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir gençle yaptığı bu konuşma gençlere iffetli olmaları hususunda bir yol gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Bir genç en büyük dikkat edeceği konu iffetli olmak. Gözlerini haramdan korumak isteyen, zinaya düşmemek isteyen her genç için burada bir uygulama söz konusu. Yani bunu tabii gidip de her genç işte birine söyleyip de bir büyüğüne ben zina etmek istiyorum diye demez yani sonuçta. O zaman Efendimizin tuttuğu bu aynayı gençlerimiz kendilerine örnek almalılar veya hepimiz örnek almalıyız tabiri caizse. Ne yapacak insan? İçinde böyle bir duygu oluşursa, efendim bir zina isteği varsa, o zaman onu tedavi için nefsini karşısına alacak. Tıpkı Resulullah Efendimiz soruyormuş ve sahabiler de kendisini dinliyormuş gibi nefsine bu soruları soracak ve bu cevapları verecek. Bu çalışma yapmak lazım. Yani bir gence bu anlamda bir yol gösterir. İffetli olma yolunu kendi kendine insan telkin edebilir. Bir genç bu çalışmayı bir kez, iki kez, beş kez, yedi kez, birçok kez yapmalı. Kendi kendine efendim telkin vermeli. Yani inanıyorum çok etkili bir sonuç alacaktır. Şöyle bir tahayyül edecek. Annesini düşünecek. Kız kardeşinin varsa onu düşünecek. Efendim bir genç kızı düşünüyorsa o genç kızın bir babası olduğunu düşünecek. Varsa erkek kardeşi olduğunu düşünecek. Nasıl kendisi istemiyorsa onların da istemeyeceğini tahayyül edecek. Bir empati yapacak yani kendi kendine. Varsa halasını düşünecek. Yine varsa teyzesini düşünecek. Yani onları da çok seviyorsa onların bir başka erkekle olmasının ne kadar kötü olduğunu düşünecek. Ve bunu istemediğini düşünecek. Ve kendisinin de zina etmek istediği herhangi bir kadının birisinin kız kardeşi, birisinin kızı, birisinin halası, birisinin teyzesi gibi hepsini düşünecek ve diyecek ki nefsine, ey nefsim sen bunları, sen yakınlarının böyle bir duruma düşmesini istemiyorsan neden başkalarına böyle bir şey istiyorsun diye ona çıkışması lazım ve böylece kendini koruması lazım kıymetli kardeşlerim. Tabii buna ne zaman ihtiyaç duyarsa bu metodu kullanmalı gençlerimiz. Hatta öğretmenlerimiz, efendim gençlere çalışma yapan kardeşlerimiz bu uygulamaları mesela daha güzel şey yaparak efendim tertipleyerek programlarla gençlere anlatılmalı. Yani düşündürülmeli, tefekkür edilmeli ve insanın gözü bir başkasının namusunda olmamasının da öğretilmesi gerekiyor. Allah-u Teala gözlerini haramdan korurlar buyuruyor. Hem erkeklere hem kadınlara. Cüleybib'in bir genç olarak namusuyla ve şerefiyle kötü yollara bulaşmadan bir hayat yaşaması için yapması gereken şey nedir kıymetli kardeşlerim? Evlenmektir tabii ki. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu evlendirmeye karar verdi. Ensardan bir aileye onu gönderdi. Cüleybib emredilen yere giderek onlara Allah Resulü'nün selamını söyledi. Tabii aile heyecanlandı. Cüleybib Resulullah'ın benim selamımı söyle kızlarını sana versinler sözünü iletince ister istemez anne baba birbirlerine bakıştılar. Çünkü daha önce belki de Cüleybib hakkında olumsuz şeyler duymuş olabilirler efendim. Fakat emir Allah Resulü'nün emri. Onlar kızlar adına böyle bir tereddüt geçirirken bütün konuşanları duymuş olan evin kızı Peygamber Efendimiz olan o mükemmel bağlılığını perde arkasından şöyle dile getiriyordu. Şöyle sesleniyordu anne babasına. Allah Resulü'nün emrini yerine getiren birisi karşısında niçin tereddüt ediyorsunuz? Ne kadar Allah'a ve Resulüne muhabbetli ve teslimiyetli bir genç hanım örneğini görüyoruz. Bir genç kız örneğini görüyoruz burada. Cüleybib nasıl bir bu şekilde iffetini korumaya Allah Resulü'nün vesilesiyle sahip olmuşsa ve onun emriyle böyle gitmişse itirazsız, karşısında yine itiraz etmeyen, teslim olan bir genç kız tavrı görüyoruz. Yani bir genç kızımızın da Allah ve Resulü'nün emri karşısında böyle bir teslimiyet göstermesine ne kadar ihtiyacımız var kıymetli kardeşlerim. Bir ayet okunduğunda, bir hadis-i şerif kendisine arz edildiğinde oraya ona burun kıvırmadan büyük bir teslimiyetle teslim olmalı bir erkek gençte, kız gençte diye düşünüyorum acizane. Ve diyor ki genç kız, siz Resulullah'ın emrini geri mi çevirmek istiyorsunuz? Eğer o buna razı olmuşsa dediğini yapın. Beni ona verin diyor. Evet. Bunun üzerine aile Cüreybib'i kabul etti. Cüreybib kısa bir süre içinde evlendi. Aradan birkaç hafta geçmişti. Cüreybib'in cihada katılması gerekiyordu. Cihad ilanları vardı. Evet efendim, cihada katıldı. Tabii herkes cihattan sonra, gazveden sonra şehitlerini araştırmaya başladı. Peygamber Efendimiz kayıplarınız var mı diye soruyordu. İşte yok diye cevap veriyordu bazıları. Dediler ya Resulallah, kaybımız yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ama benim bir kaybım var buyurdu. Evladını yitirmiş, yüreği yaralı bir baba gibi Cüreybib'i arayıp onu buldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı üstü başı kanlı, bir sürü yara bere içinde ve elinde kılıcı ile yerde uzanmış yatıyor şehidimiz. Cüreybib radıyallahu anh zina gibi büyük bir günaha düşmeden şerefi ve namusu ile daha yeni evlenmişken Allah ve Resulü uğruna cihada çıkarak şehadet şerbeti içmişti kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüreybib hakkında şöyle buyurdu. 7 tane öldürdü, gazi oldu ve sonra da şehit düştü. Cüleybib'in başını mübarek dizine koyarak Allah'ım bu bendendir, ben de ondanım buyurdu. Demek ki kardeşlerim, iffetli bir hayat yaşarsa bir genç, iffetiyle bir evlilik yaparsa, efendim zinaya bulaşmazsa Allah ve Resulü de ondan razı oluyor. Ve bu yüce şehidin mezarını kazdılar. Sıra kabre koymaya gelince onun kabrine bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz indi ve onu kabrine koydu kıymetli kardeşlerim. Demek ki bir genç bunları düşünmesi gerekiyor. Ben iffetli bir genç olmalıyım. Zinaya bulaşmamalıyım. İffetimle yaşamalıyım. Zina yollarını tıkayan her türlü faaliyeti de yapmalıyım. Önce gözüme sahip olmalıyım. Çünkü göze sahip olmazsa insan gönlüne de sahip olamaz. Böyle bir isteğim olursa da kendimi bu şekilde Efendimizin öğrettiği metot üzere insan tedavi etmeye çalışmalı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere orucu tavsiye ediyor. Ve fırsat bulduğunda da tabii ki evlenmeli. Allah-u Teala'ya dua etmeli. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ediyor. Büyüklerden dua istemeli iffetli yaşaması için. Onu da anlıyoruz buradan. Ve böylece iffetiyle bir evlilik yapmalı. Ve ondan sonraki hayatında da yani evliliği bahane ederek Allah ve Resulü uğruna çalışmaktan da geri kalmamalı kıymetli kardeşlerim. Allah ve Resulü uğruna efendim faaliyetlere katılmalı, efendim tebliğe katılmalı, dinini güzel yaşamalı ve başka insanlara ulaştırmaya çalışmalı. Yeri geldiğinde de canını Allah ve Resulü'nün uğrunda feda edebilmeli. Cüleybib radıyallahu anh gibi Allah şefaatine nail etsin inşallah. Evet efendim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.